Ayrım 33.
Yerel yönetimde yapılan reformlar feodal bölünmenin izlerini kaldırmaktaydı. Birliklerin savaş gücünü yükseltmek için ordu bir tek komutanlığın emrine verildi. Merkezi iktidar tarafından komuta edilen sürekli bir ordu kurulmaya başlandı. Büyük senyörlerin ayrıcalıklarını kaldırmak amacıyla bütün soylular askeri hizmet bakımından eşit kılındı. 1556 yönetmeliği gereğince her laik feodal sahip oldukları topraklar üzerinde belirli sayıda tam silahlı şövalye bulundurmak, beslemek zorundaydılar. Buna karşı gelenler para cezası ödüyorlardı. 60 yıllarında Oprichnina'nın yaratılması eski aristokrasiye büyük bir darbe indirdi. Devlet ikiye bölündü. Ulusal topraklar, Zemtchina ve Çar'ın kendine ait olan özel araziler, Oprichnina, Oprich-özel. Ulusal topraklar, Zemtchina başlıca çevre topraklarını içine alıyordu. Çar toprakları, Oprichnina ise özellikle gelişmiş ticaret ve sanayi bölgelerini, merkezi iktidarın desteğini olan soylular mülkiyetinde genelleşmiş toprakları, eski boyarlar ve prens ailelerinin tasarrufundaki bölgeleri içine alıyordu. Özel topraklar Oprichnina, Rus devlet toprakları yüzeyinin hemen hemen yarısını oluşturuyordu. Ödün adı altında çar bazı prens ve boyarlara fazladan topraklar veriyordu. El konulmuş toprakların bir bölümünü kendi Oprichnina'sının hizmetkarlarına dağıttı. Bunlar da Oprichnikler alayını oluşturuyorlardı. Oprichnina'nın yaratılması feodal prenslerin ve boyarların ekonomik gücünü baltaladı ve siyasal etkilerini hissedilir ölçüde zayıflattı. Oprichnikler daha çok dürüstlük ve doğrulukları kuşku götürmeyen küçük soylular tarafından toplanıyordu. Daha sonra Oprichnina yeniden örgütlendirildi. Bütünüyle bir sistem olarak sürdürüldü. Ama Oprichnina resmi adının yerini Hükümdarlar Sarayı terimi aldı. Daha sonra 1576'da Oprichnina kesin olarak kaldırıldı. Başlıca amaca varılmıştı. Büyük toprak mülkiyeti bölünmüş, en güçlü feodallerin kökü kazınmış ya da güçsüz hale getirilmişti. Oprichnina'nın olumsuz etkileri görüldüyse de ilkesi içinde merkezileşmiş feodal Rus devletini güçlendirmeye yardım etti. Rus devletinin uluslararası etkisi. Rus devletinin korkunç İvan zamanında sağlamlaşması, Rusya'nın uluslararası saygınlığının artmasını sağladı. Pek çok ülkenin hükümetleri Rusya ile diplomatik ve ticari ilişki kurup geliştirmeye giriştiler. İngiltere, Hollanda, İspanya, Danimarka, İsveç, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve İran'ı sayalım. 16. yüzyılın ortasına doğru Rus kültürü gerçek bir açılıp gelişme gösterdi. 16. yüzyılın birinci yarısı matbaacılığın Rusya'da ortaya çıkışını haber verir. Rus bilim ve edebiyatı filizleniyordu. Mimaride yüksek bir olgunluğu ve oturmuşluğu temsil eden Rus ulusal üslubu ortaya çıktı. Kültürün filizlenmesi Rus devletine karşı öteki ülkelerin ilgisini artırmaya yardım etti. Akraba halklarla siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkiler gelişiyordu. Ukraynalılar ve Biyeloruslara göre Rus devleti yabancı baskıya karşı savaşımda kendilerine yardım eden elverişli bir güçtü. Öte yandan Rus devleti Bulgarların, Sırpların, Yunanlıların ve öteki halkların savunuculuğunu yapıyordu. 5. Asya ve Afrika ülkelerinde feodalitenin gelişmesi. İleri feodalite çağında Çin. Çin için ileri feodalite çağı tarihi Tang İmparatorluğu çağı olan 8. yüzyıldır. Bir feodal mülkiyet biçimi yerini bir başkasına bırakıyordu. Devlet tarafından düzenlenen pay sistemi yavaş yavaş feodal tasarrufa yer veriyordu. Büyük feodaller, daha sonra orta ve küçük feodaller durmadan köylülerin işledikleri toprakları kendilerine mal ediyorlardı. Toprağı paylaştırma sisteminin ayırt edici özelliği olan doğal ekonomi, tarımla zanaatçılığın kaynaşması tehlikeye girmişti. Ticari üretim kendi atılımını yapıyordu. Eski kentler zanaat ve ticaret merkezleri haline geliyordu. Köylü topluluğunun bağrında servet farklılaşması derinleşmişti. Ayrıca bu da toprağı paylaştırma sistemini tehlikeye sokuyordu. 8. yüzyılın sonunda feodallerin el koydukları topraklar resmen onların mülkü olarak tanındı. Senyörün evi ve eve ilişkin hizmetler feodal yurtluğun merkezinde bulunuyordu. Köylü evleri senyörün şatosunu çevreliyordu. Köylüler iki kategori oluşturuyorlardı. Bütün haklara sahip olan komün üyeleri, patronlar ve dışarıdan gelme konuklar. Bu ikinciler çoğunluğu oluşturuyordu. Bunların ne üretim aletleri, ne tohumları, ne hayvanları vardı. Hepsini senyörden alıyorlardı. Köylüler toprağı kendileri işliyorlar, senyöre ürünün bir bölümünü, genel olarak en az yarısını veriyorlardı. Buda tapınağı Çin'in en büyük toprak sahibiydi. 9. yüzyılın ortalarında Buda manastırları 60 milyon hektar toprağa tasarruf ediyorlardı. Yeni feodal tasarruf biçimlerine geçiş ülkenin siyasal bölünmesini belirginleştirmeye başladı. Geniş bölgelerin valileri, tize, duşiler imparatorluk iktidarına ancak görünüşte boyun eğiyorlardı. Ama kendi siyasetlerini yürütüyorlardı. Feodal bölünmenin ve köylülerin artan mülksüzleşmesinin ortasında anti-feodal savaşım, köylülerin sınıf savaşımı güçleniyordu. Feodal bölgelere ayrılma 10. yüzyılın başında tankların düşüşüyle daha belirginleşti. Bununla birlikte merkeziyetçiliğin ögeleri Çin'in siyasal düzeninde varlıklarını sürdürdüler. Çin'in siyasal düzenini aynı çağın Avrupa devletlerininkinden daha sürekli kılan bu ögelerdi. Kölelik çağında da benzer roller oynamış olan bentlerin ve barajların bütünüyle sulama sisteminin onarılması ve genişletilmesi için kamu hizmetlerine başvurulması zorunluluğu merkeziyetçiliğe yardımcı oluyordu. Bu kamu işlerini küçük bölgeler kademesinde yürütmek olanaksızdı. Bölgeler arasında meta dolaşımının ve ekonomik bağların merkezleşmenin sağlamlaşmasında büyük payları oldu. Feodaller de halk hareketlerinden ve göçebelerin istilasından korktukları için merkezi iktidarın devamında çıkar gördüler. 10. yüzyılın başında göçebelerin güçlü kabilesi Kitanlar, Kuzey Çin'in büyük bir kısmını ele geçirdiler. İmparatorluğun siyasal iktidarı zayıfladı. Ama 10. yüzyılın ortalarında Kitanları geri püskürttükten sonra 13. yüzyılın sonuna Çin'de ileri gitmiş feodalite döneminin sonuna değin hüküm sürmüş olan Song hanedanının iktidara gelişi sayesinde yeniden güçlendi. Hindistan. Hindistan'da da Çin'de olduğu gibi gelişmiş feodal ilişkiler oldukça erken, 7. yüzyıldan başlayarak oluştu. Feodal tasarruflar ikiye bölünmüştü. Bir yandan topraklar, prensler, mihraceler hesabına askeri hizmet görmek zorunda olan feodallere aitti. İlki olarak bu topraklar kalıtsal mülklerdi. Öteki topraklar kayıtsız ve şartsız feodallere aitti. Zaten mihracelerin kendileri muazzam yurtluklara sahipti. Mihraceler tarafından feodallere verilen topraklar, kır komünlerinin toprakları henüz özel mülkiyet değilken çoğu kez köy komünlerinden koparılıp alınıyordu. Komünler kendilerine verilen toprak parçalarını işleyen küçük ya da büyük ataerkil ailelerden oluşuyordu. Toprak dönem dönem yeniden paylaştırılıyordu. Komünün bağrında servet eşitsizliği artıyordu ama bireysel aileler bir kez kurulduktan sonra toprağın bu yeniden bölünmesi seyrekleşti. Bütün bu köy ortaklığının, komünün, kendi zanaatçıları ve komün hizmetlileri vardı. Bunlar ürünün bir bölümünü alıyorlardı. Öte yandan kendi küçük işletmelerine de tasarruf ediyorlardı. Zanaatçılar komünün çok önemli olmayan gereksinmelerini kolaylıkla karşılayacak güçteydiler. Bu yüzden onları çalışmalarında kamçılayan bir şey yoktu. Ürünü artırmakta hiçbir çıkarları yoktu. Komünün başında yaşlı bir kişi, Doyen, bulunuyordu. Ona bağlı bir grup kendisine yardım ediyordu. Durumları sayesinde bu komün başkanlarının çok zengin olmak için geniş olanakları vardı. Çoğu kez küçük feodaller haline geliyorlardı. Hint komününün kapalı niteliği feodal sömürünün güçlenmesine yardım ediyordu. Ayni Rand bu sömürünün temel biçimlerinden biriydi. Öte yandan köylüler, feodaller ve tapınaklar hesabına angarya yapmak zorundaydılar. Kamu işlerinde, sulama sistemlerinin yapımında ve bakımında kullanılıyorlardı. Köylüler yönetim aygıtının yürütülmesi ve dinsel bayramlar için bir sürü vergiler ödüyorlardı. Büyük bölgeler kademesinde taslak halinde belirlemeye başlayan toplumsal iş bölümü meta para ilişkilerinin gelişmesine yardım ediyordu. Rantın para olarak ödenmesi, vergilerin para olarak alınması olanağını doğuruyordu. Bu da feodallerin köylüleri sömürmesini ağırlaştırıyordu. Kölelik çağından süre gelen kentler ticaret ve zanaat merkezleri oldular. Çok usta olan Hint zanaatçıları çok ince ipek ve pamuklu kumaşlar, halılar, mücevherat, sanat eşyası ve silahlar yapıyorlardı. Ama kesin olarak tarımdan kopmuyorlardı. Feodal rejim altında Hint kentinin gelişmesi kendini duyuruyordu. Hint toplumunun kölelik çağına değin uzanan ve günümüze değin varlığını sürdüren bir özelliği jati halinde bölünmedir. Bu terim genel olarak klan, kabile, köken anlamlarına gelen Portekizce jasta sözcüğüyle karşılanır. Kastlar halk tabakalarını kökenlerine ve mesleklerine göre bir araya topluyordu. Bu bir tür toplumsal iş bölümüydü. Kastlar rejimi emekçi yığınların sömürülmesini sonsuzlaştırmaya yaradı ve yaramaktadır. Hiç kimse bu sınıflandırmanın dışında kalamazdı. Bir kasttan bir başkasına geçiş yasaktı. Kastların hiyerarşisi şöyleydi. Brahmanlar ve kşatriyalar dinsel ya da laik feodallerin içine alıyordu. Sonra tefeciler ve tüccarlar geliyordu. Nüfusun geri kalanının çoğunluğu da sudra kastlarını oluşturuyordu. Bir iç hiyerarşi de bu kastları bölümlere ayırıyordu. Bu bölümler bölgeye ve milliyete göre ayrıntılarda birbirlerinden farklıydılar. Ama üst katlarda daima ayrıcalıklı bir tabaka vardı. Bu hiyerarşi basamaklarının tabanında en yoksul kastlar, en pis işleri yapmak zorunda olan kimseler yer alıyordu. Kastlara bölünme çalışma bakımından uyumsuzluk yaratıyor, sömürücülere, feodal devlete karşı onların ortak savaşımlarını engelliyordu. Orta Çağ boyunca devlet biçimleri Hindistan'da olduğu gibi kalmadı. 4. yüzyılın başında Hindistan'ın kuzeyinde kurulan Guptalar İmparatorluğu 5. yüzyılın sonunda Heftalit Huntlarının saldırıları altında dağılıp parçalandı. Kuzey Hindistan küçük çapta birçok prensliklere bölünmüştü. Hindistan topraklarının geri kalanında bölünmüş durumdaydı. 12. ve 13. yüzyıllara doğru İran'da yaşayan ve özellikle Türklerden oluşan kabileler Kuzey Hindistan'ı ele geçirdiler. Fatihler Hindistan'da feodal bir devlet olan Delhi Sultanlığı'nı kurdular ve egemen feodal tabakayı oluşturdular. Onların Müslüman olmaları yerli halkla aralarındaki çelişkileri keskinleştiriyordu. Köylülerin anti-feodal ayaklanmalarına karşı kendilerini güvenlik altına almak ve Moğol kabilelerinin saldırılarını püskürtebilmek üzere Müslüman feodaller merkezi feodal devleti sağlamlaştırmak için önlemler aldılar. Arabistan'da feodalitenin evrimi. Bir özellik, siyasal birliğin çekirdeği dinsel topluluk oldu. Mekke'nin Kureyş kabilesinin Haşimi ailesinden bir tüccar olan Muhammed Mustafa, İslamlığın Müslüman dininin kurucusu oldu. 570-632. Mekke'nin ileri gelenleri, Kabe'ye tapınma dininin yıkılmasının nedeni olan yeni dinin Mekke'nin siyasal etkisini azaltmasından ve Arap kabileleriyle olan ticaret bağlarını baltalamasından korkuyorlardı. Onun için Muhammed ve müritlerinin Medine'ye gidip yerleşmek üzere 622'de Mekke'den ayrılmalarını sağladılar. Bu tarih ay yılına dayanan yeni bir Müslüman takviminin başlangıcı sayıldı. Medine'de Müslümanlar Eyyub ve Hazdarş Arap kabilelerinin reisleriyle ittifak kurdular. Muhammed 8 yıl Mekke ile savaştı. Savaş o zamana değin Mekke'nin müttefiki olan Hicaz'ın Bedevi kabileleri kendilerinden yana geçince Muhammed'in müritlerinin zaferiyle sonuçlandı. 630 yılında Mekke teslim oldu. Kureyşliler Müslüman oldular ve aynı zamanda Kabe ile birlikte Mekke İslamiyet'in merkezi ve Müslüman müminlerin yıllık hac yeri oldu. Muhammed Allah tarafından gönderilmiş peygamber olarak kabul ediliyordu. Mekke Muhammed tarafından ele geçirildikten sonra Arabistan'ın büyük bir parçası üzerinde iktidar Müslüman cemaate geçti. Bu cemaatin başı Muhammed en yüksek manevi, idari, adli ve askeri otoriteyi elinde bulunduruyordu. Muhammed'in ölümünden sonra ilk halife peygamberin ardılı kayınbabası Ebubekir oldu. Müslüman cemaatinin başı imamlık görevlerini, manevi liderliği ve emirlik görevlerini, laik yönetimi kendisinde topluyordu. Ebubekir 632-634 ve ikinci halife Ömer 634-644 Arabistan'ın birleştirilmesini tamamladılar ve bütün Arapları Müslüman yaptılar.
Ayrım sonu.